Gerçek mucizelerin yanında olan Coca-Cola bugün bizimle. 2022'nin son ortamlarda satılacak bilgi bölümü Coca-Cola'nın katkılarıyla başlıyor. Herkese merhaba, ortamlarda satılacak bilgiye hoş geldiniz. Ben Merve. Öncelikle beni dinleyen herkesin yeni yılını kutluyorum ve hepinize çok güzel bir yıl diliyorum. 2022 benim için harika bir yıldı. Umarım 23 de böyle güzel olur. Bu sene Türkiye'nin en çok dinlenen podcast'ı seçildik. Farkındalık defterim çıktı. İTÜ'den en iyi podcast ödülünü aldık. Ve hepsi tabii ki sizin sayenizde oldu. O yüzden beni dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün 31 Aralık 2022. Peki nedir bu yeni yıl? Hatta Noel. Önce buna bir açıklık getirmek istiyorum. Noel bir Hristiyan bayramı ama ikisini karıştıranlar var. Yani yeni yılla Noel'i karıştıranlar var ülkemizde. Noel dediğimiz bayramı Protestanlar, Katolikler ve Ortodoksların bir bölümü miladi yani Gregorian takvime göre 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gece kutluyorlar. Doğu Ortodoks kiliseleri ise Julian takvime göre 6 Ocağı 7'sine bağlayan gece kutluyorlar. Neyi kutluyorlar? İsa peygamberin doğumunu kutluyorlar. Gregorian takvim dediğimiz bugün kullandığımız modern miladi takvim ve bu takvim Papa 13. Gregorius'un döneminde ortaya çıkıyor. O yüzden onun adını almıştır ve takvimi bulan kişi Christopher Clavius'tur. Alman bir cizvit yani bir din adamı, keşiş ve aynı zamanda gökbilimci yani astronomdur. Ne kadar uç kutuplar değil mi? İşte Christopher Clavius'un önerdiği bu takvimi de Papa 13. Gregorius kabul ediyor ve onun emriyle 1582'den itibaren tüm Katolik ülkelerde bu takvim kullanılmaya başlanıyor. İşte bu takvim Hazreti İsa'nın doğumunu milat sayıyor. Milat demek zaten Hazreti İsa'nın doğduğu gün demek. İsa 1 Ocak doğumlu kabul ediliyor. Bu arada Türkiye'de en çok 1 Ocak doğumlu kişi var. Genelde de X kuşağı mensuplarıdır onlar. Yani eskiden bebeklerin doğum tarihi akılda tutulmadığı için nüfus kağıdına eskiler kağıt derler, cüzdan demezler. Nüfus kağıtları sonradan çıkarıldığı için 1 Ocak yazdırırlarmış. Hani kolay olsun diye nüfus memurları da böyle kabul ediyormuş. Yani Türkiye'de 4 kişiden biri 1 Ocak doğumlu arkadaşlar. Özellikle de Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da çok sık rastlarsınız. Bir de Julian takvimini açıklamak istiyorum. Doğu Ortodoks kiliseleri Julian takvime göre kutluyor dedim. 6 Ocağı 7 Ocağı bağlayan gece dedim. 15 Ocak'ta kutlayanlar da var bu arada. Julian takvimde adı üstünde Jul Sezar'dan geliyor arkadaşlar. Milattan önce 46'dan milattan sonra 1582'ye kadar kullanılmıştır. Yani adamı bıçakladıkları yetmezmiş gibi takvimini de piyasadan silmişler. Sen de mi Brutus hikayesi için Sezar'ın Aşkitos'u Kleopatra podcast'imi dinleyebilirsiniz. Yeni gelenler Old But Gold'lar zaten dinlemiştir. Bu arada Sezar deyince sadece takvimi değil Sezaryan doğum da adını Jul Sezar'dan almıştır. Ya öyle söyleyeyim. Öyle bir rivayet var. Sezar zaten kesilip alınan anlamına geliyor. Çünkü annesinin karnından böyle alındığı rivayet ediliyor. Neden rivayet diyorum? Çünkü düşünsenize yani o yıllarda penisilin yok. Sezaryen olan bir kadının yaşaması zaten mucize enfeksiyona yakalanmadan. Ki zaten başka nedenler de var. Nasıl hayatta kalacak? Ya öyle bir kayıt yok. Sezaryen yapıp hayatta kalan kadın yok. Ama Sezar'ın annesi Sezar'dan sonra baya baya uzun yaşamıştır. O yüzden de rivayet ediliyor derler. Yine de bunu bilelim. Mevzuya yabancı kalmayalım. Yani Sezar, Sezaryen bağlantısını bilelim. Peki neden Jul Sezar'ın takvimini değiştirdiler? Neyine yetmedi? Çünkü her 128 yılda bir kayma yapıyordu bu takvim. Bir gün geri kalıyordu. Hatalı bir takvim ama dini etkisi böyle bir tık yüksek diye kullanılıyordu. Narsisist Sezar'ın işleri Temmuz ayına da zaten kendi adını vermiş ya, Julius Sezar, July Julius Sezar, oradan geliyor. Neyse çok uzattım, siz beni Julian kesmeden devam edeyim. Şimdi kutsal metinleri okuyanlar diyecekler ki biz Hazreti İsa'nın doğumuna rastlamadık, burada yazmıyor. Rastlamadınız çünkü yazmıyor. Evet, bununla ilgili zaten iki podcast yapmıştım, onu dinleyebilirsiniz, Hazreti İsa podcastlerimi. Paganik bir ritüel diyebilir miyiz buna? Evet, çünkü Hristiyanlık öncesi Roma'da zaten Güneş Bayramı diye bir bayram var. Yine 25 Aralık'a tekabül eder. Ama Roma şöyle bir şey, yani Hristiyanlığı kabul ettikten sonra eskisi pagan bu adamları. Böyle hop diye silip atacak hali yok Hristiyanlığı kabul ettim diye. Biz de şamanik ritüellerle hala yaşıyoruz, iç içeyiz ama farkında değiliz. Bu aralar en sık duyacağınız şey şu olacak. Müslümanlar Noel kutlamaz. Bu söylemleri duyacağız ama kutladığımız şey Noel değil. Türkiye'de kutlanan şey yeni yıl. Yani tüm dünya yeni bir yılın gelişini kutluyor arkadaşlar. Hazreti İsa'nın doğumu ayrı, çok başka bir olay. Peki bu çılgın kutlamaların sebebi neydi ki? Aslında Cadılar Bayramı podcastimde anlatmıştım. Çok da farklı değil. Şöyle ki hani demiştik ya orada da zamanla kapitalizme hizmet eden bir şeye dönüştü. Cadılar Bayramı da paganik bir ritüeldir. Sonra evrildi çevrildi. Bugünkü o eğlenceli halini aldı. Noel de aynı şekilde yani zamanla kapitalizme hizmet eden bir şeye dönüştü, evrilip çevrildi. Ki bunun sebebi de bir yerde Amerikan Başkanı Theodore Roosevelt diyebiliriz, ekonomi canlansın diye 1931'den itibaren Noel kutlamalarının ruhunu değiştirdi ki bundan dolayı çok eleştirilmiştir vakti zamanında. Cadılar Bayramı'nda demiştim ya işte savaş var, Amerikan askerleri başka ülkelerde ve o başka ülkelerde gördükleri farklı kültürleri, farklı ritüelleri beğenip ülkelerine taşıyorlar demiş. Noel'de de iş tam tersine dönüyor diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Noel'in tüm dünyaya yayıldığını görüyoruz. Nasıl? Amerikan askerleriyle. Ama 31 Aralık'ta bizim kutladığımız yeni yılla ki tüm dünya bunu kutluyor. Bu ikisinin yani Noel'le ikisini karışmasının sebebi aslında işte Noel'e özgü olan şeyler vardır. İşte çam ağacı, hindi, Noel baba bu tarz unsurların karşımıza çıkması yeni yılda muhtemelen. Oralara geleceğim az sonra. Peki Hristiyanlar 25 Aralık'ta yani Christmas'ta ne yapıyorlar? Kiliseye gidiyorlar, ilahi okuyorlar çünkü dini bir gün. Hazreti İsa'nın doğumu kutlanıyor. Paskalya'da zaten Hazreti İsa'nın dirilişi, çarmıhta ölüp 3 gün sonra dirilişi. Zaten baktığınız zaman Hristiyanlığın bütün inanç, ibadet, ahlaki öğretilerin tamamı Hazreti İsa'nın etrafında, kimliği etrafında odaklanmıştır. Ama Hristiyanlığın en başlarına gidin, bu tarz kutlamalara rastlayamazsınız. Noel, Christmas falan yok. Bunlar sonradan olmuştur. Yani ilk 300 yılda böyle şeylere rastlamıyoruz. Hani olsa olsa kutlama dediğimiz 6 Ocak'taki vaftizi olabilir, Epifani töreni. Hani kutlama gibi bir şey bu sayılabilir ama yine de doğumu kutlanmıyor o döneme kadar. İlk defa 4. yüzyılın ortalarına doğru tahminen 336 yılında falan Roma Kilisesi'nde kutlanmaya başlamıştır 25 Aralık'ta. Noel Latince'de Tanrı'nın doğum günü anlamına geliyor arkadaşlar. Fransızca zaten Noel haber demek. Christmas da İsa'nın ayini demektir. Christ zaten İsa demek. Bunları biliyorsunuzdur belki ama benim dinleyici kitlemin yaş aralığı çok geniş, o yüzden anlatma gereği duyuyorum. 1568'den itibaren de Christmas olarak kutlanıyor. Tekrar ediyorum, bakın bunun bizim kutladığımız yeni bir senenin başlangıcıyla alakası yoktur. Lütfen karıştırmayın. Hatta ben bunda bir beis de görmüyorum, onu da belirtmek isterim. Hristiyan arkadaşımın Paskalyasını kutlarım, Noel'ini kutlarım, mesaj atarım. Ve şu an aklıma bir şey geldi, hemen anlatmak istiyorum yeri gelmişken. Geçen yıl başında bir arkadaşımın evine yardımcı bir abla geliyordu. Sürekli geliyordu ev işlerine yardımcı olmak için. Ve arkadaşım da yılbaşı ağacı koymuş. Böyle evini süslemiş, çam ağacı falan. Neyse akşamına o abladan şöyle bir mesaj geldi. Bir daha size gelmeyeceğim. Böyle gavur adetlerini kutlayan birinin evine bir Müslüman olarak gelmek istemiyorum. Günaha girmek istemiyorum. Yüce Rabbim sizi tez zamanda doğru yola ulaştırsın. Allah kimseyi yolundan saptırmasın. Mesaj böyle. Ya inanamadım. Hatta şaka zannettim. Bunu bayağı bir konuştuk. Nasıl olabilir böyle bir şey, nasıl düşünebilir diye. Ama sonra sokak röportajlarına denk geldim. Böyle düşünen o kadar çok insan var ki. Ben de o yüzden aslında bu ayrımın altını çizmek istiyorum. Karıştırmayalım diye. Şimdi en başta dediğim gibi hindi, yeni yıl ağacı, Noel baba bunlar yani olayın böyle algılanmasına sebep oluyor ama bunlar da artık bir ritüele dönüşmüş. Yani her ülke bunu kendi kültür potasında eritmiş ve artık sadece yeni yılın sevincini ifade eden öğelere dönüşmüş bence. İşin eğlencesi gibi düşünüyorum ben. Ya bu kutlama ilk çıktığı zaman acaba Hristiyanlar şöyle demiş midir? Hristiyan pagan şenliği kutlamaz. Neticede bu güneş bayramı abi. Hristiyanların paganlardan devam ettirdiği bir güneş bayramı. Paganların yenilmez güneş figürü var. Güneş çok önemli. Hazreti İsa bölümünü dinleyin diyorum o yüzden. Güneş nedir? Karanlığı yener. Karanlık nedir? Günahtır, kötülüktür, belki ölümdür değil mi? Karanlık bunları ifade ediyor. Bilinçaltımızda belki. Bunun kökleri nereden geliyor? Ateş bulunmadan önce atalarımız ne yapıyordu? Ağaçların tepesinde yatıyorlardı geceleri. Çünkü aşağıda bir vahşi hayvan korkusu var. Düştüğün anda vahşi bir hayvana yem olabilirsin. Karanlık demek eşittir ölüm demek değil mi eski dönemde? Sonra ne oluyor? Güneş doğuyor ve sen ölümden kurtuluyorsun. Artık gözlerin her şeyi görüyor. Hayvanlardan kaçabiliyorsun gibi gibi gibi. Olayın aslı böyle. Güneş tanrılar o yüzden çok fazla var. Ya da işte Hazreti İsa'nın başında neden hale var? Güneş halesi. Çünkü o da güneşle özdeşleşmiş bir karakter. Neden Hazreti İsa'ya dünyanın ışığı diyorlar? İşte paganlarda da güneşin doğumu yani doğum günü 25 Aralık'tır arkadaşlar. Bir de Noel kutlamaları önceden işte oruç tutuyormuş Hristiyanlar. Gece ayinlerine katılıyorlarmış. Bu şu anda pek kalmamış. Çünkü dediğim gibi dini anlamı yitirilmiş. Ki zaten 20. yüzyılın başlarından itibaren artık tüm dünyada kutlanıyor. Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler. Çünkü dediğim gibi dini motif yok artık burada. Erimiş. Genelde hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan seküler bir kutlama diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Bu artık sosyal bir eğlenceye dönüştü. Gelelim Noel Baba'ya. Kim bu Noel Baba? Şimdi Noel Baba efsanesinin kökeni aslında Anadolu'da yaşamış Aziz Nikolas'la ilişkilendirilir arkadaşlar. Milattan sonra 4. yüzyılda Demre'de, bugünkü Antalya Kaş civarlarında doğduğu düşünülüyor. Kaş'ta çok sevilen bir başpiskopos Aziz Nikolas ve onun ölümünden sonra Aziz Nikolas'ın anısı için her sene Hristiyanlar 6 Aralık'ta dini tören düzenliyorlar ve 4. yüzyıldan itibaren ünü İtalya'ya kadar yayılıyor. Sonra diğer Hristiyan ülkelere derken Noel Baba yani Aziz Nikolas Hristiyanlığın en önemli kültür öğelerinden biri haline geliyor. İşte bir eşeğe ya da işte rengeyine koşulu bir kıza binip ihtiyaç sahiplerine çocuklara hediye dağıtan ve heybesinde bir sürü hediye olan üstelik böyle bacalardan sığabilecek kadar zarif bir adammış. Şimdi neden tonton? Önceden uzun boylu, zayıf bir azizmiş. Bir anda tontiş ve neşeli bir figüre dönüşmüş. Ve psikoposluk kıyafeti de kırmızı bir giysiye dönmüştür arkadaşlar. Antalya Demre'de 1981'den itibaren Noel Baba şenlikleri düzenlenmeye başlanıyor. Hatta 1955'te PTT Aziz Nikolas adına pul bastırmıştır. Yani Noel Baba'nın şöhreti arttıktan sonra PTT'de pul bastırmıştır. Aziz Nikolas yani namı diğer Noel Baba'nın varlığı kesin olarak biliniyor mu? Hayır. Yani onunla ilgili bir tarihi böyle destekleyici bir doküman mevcut değil ama çok iyi kalpli olduğu rivayeti var her yerde. Çok yardımsever olduğu düşünülüyor. Noel Baba'nın ailesi salgında vefat ediyor ve ondan sonra kendisine çok yüklü miktarda bir para kalıyor. Miras kalıyor. Ve bu parayla yardıma ihtiyacı olanlara el uzatıyor. Tamam el uzatıyor da neden bacadan girmeyi tercih ediyor Merve? Çünkü şöyle vakti zamanında Mira'da yani Antalya'da çok varsıl bir ailesi olan bir adam varmış. Ama sonradan bu adam yokluğa düşüyor ve bu adamın 3 tane de kızı var. Ve bu kızları babaları köle olarak satmak istiyor çaresizlikten. Hatta kendisini de köle olarak satmak istemiştir öyle de söylenir. Daha sonra Aziz Nikolas yani Noel Baba bu durumu duyuyor ve onlara yardım etmek istiyor. Ama bu yardımı da böyle hiç kimse görmeden, onları incitmeden yapmak istiyor. Ve bir Aralık gecesinde bir kesenin içerisine paralarını koyup evlerine bacadan aşağı atıyor. Ya da işte pencereden attığı da söyleniyor. Dediğim gibi bu adamın 3 kızı var ve bu yardımı Noel Baba 3 kez yapıyor. Sonunda da yoksul baba kızlarını bu şekilde evlendiriyor. Ama Noel Baba gel gelelim ki bir gece yakalanıyor bu babaya evine para atarken. Ve diyor ki sakın bunu kimseye söyleme diyor. Hani aramızda kalsın. O yüzden arkadaşlar Avrupa'da Noel Baba ikonasında 3 top asılıdır. Bu 3 kız kardeş hikayesinden dolayı. Ve artık işte yardımseverliği olsun, çocukları sevindirmesi olsun, bunlar hep dini motiflerden azadedir. Tüm dünyanın benimsediği bir fenomene dönüşmüştür. Bence çok sevimli. Peki ya çam ağacı Merve? O da şöyle. Şimdi Hristiyan inancında Noel ağacı geleneğinden zaten çok daha öncesinde dünya ağacı simgesi diye bir şey yaygın. Okey, çam ağacı dini bir bayram olan Noel'in sembolü olarak kabul edilse de Hristiyan dünya görüşüne baktığımız zaman ağacın asıl ve en önemli sembolü Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği ağaçtır. Neden? Çünkü o cennetteki hayat ağacından yapılmıştır ve ölüleri diriltme gibi bir özelliği vardır. Bu arada İskandinav efsanesinde de Odin kendini böyle Hazreti İsa gibi feda eder, ölümü Hazreti İsa'ya benzetilir. Yunan tanrısı Attis de aynı şekilde çam ağacının bunlarla da ilişkisi vardır dediğim gibi İsa. İsa podcastlerini dinlemeye çalışın. Neyse Noel ağacının ilk olarak 1521 veya 1605'te olabilir Almanya'da ortaya çıktığı düşünülüyor. Şöyle ki Almanlar Ren Nehri kıyısında ilk olarak cennet ağacını temsil eden bir köknar ağacını böyle süslüyorlar. İşte ışıklar, meyveler, parlak süsler bunlarla işte bir şekle sokuyorlar. Ve o zamana kadar tanrılarına meşe ağacıyla ibadet ediyormuş Avrupalılar. Bu artık bir kültürel devrim gibi bir şey. Düşünsenize meşe ağacından buraya geçiyorlar. Neden? Çünkü meşe ormanlarıyla kaplı Avrupa. Çam ağacı çok yeni bir şey onlar için. Ve yenilik, yeni bir din Hazreti İsa ile özdeşleşiyor bu noktada. Ve çam ağacı meşenin yerini alıyor ki önceden zaten Kelt rahipleri de tanrılarına sunu için meşe ağacını kullanıyorlar. Ama Noel'de çam ağacı kesmenin kökeni bunlarla mı sınırlı? No, zaten Babil'e kadar gidiyor bu. Yani bu dini olmaktan çok folklorik bir öge bile diyebiliriz. Yule Festivali diye bir festival var. Yine paganik bir ritüel arkadaşlar. Yule veya işte Yule Festivali de deniliyor. Kelt, İskandinav, Cermen halkları tarafından kutlanan paganik bir kış festivali. Yani kış gün dönümünü kutluyorlar. Cadılar Bayramı podcast'ımı hatırlayın. Yani çoğu şey paganik. Yani ülkemiz içinde şamanik ritüeller var. Bunlar çok normal hadiseler. Eskiyi dediğim gibi hop diye kaldırıp atamıyoruz. O bir şekilde yeninin içine sızıyor. Biz de o sızıntıyı o kadar içselleştiriyoruz ki hiç anlamıyoruz. Kuşaklar boyunca böyle yapmaya devam ettiğimiz şeyler var. Bizim de var. Örnek ver Merve. Mesela ilk aklıma gelen cenazede helva adeti var. Helva dağıtılır. Niye? Ölenin arkasından niye helva veriyorlar? Böyle bir şey İslamiyet'te var mı? Yoksa cahiliye döneminden kalma adetler mi? Bence bunu da bir ara anlatalım. Dediğim gibi çam ağacı da bir şekilde Noel Baba gibi olmuş. 25 Aralık zaten 31 Aralık'a çok yakın ve bundan dolayı ikisi iç içe geçmiş. Farkında olmadan bir eğlence ritüeline dönüşmüş ve tüm dünyada da bu şekilde kutlanıyor. Dini anlamından azade olarak. Çam ağacının detaylarını zaten anlatmıştım İsa podcast'imde. Yani biri size işte ne bileyim sen Müslümansın niye Noel kutluyorsun falan derse bunları kendisine iletin. Aslında bunun paganik bir şey olduğunu, nereden nereye evrildiğini, eski Babil'den girin Roma'dan çıkın, ikisinin artık hiçbir alakası olmadığını, sekülerleştiğini bunları anlatın. Bizim sadece yeni yıl kutladığımızı 31 Aralık'ı bunları söyleyin. O da olmazsa eski Türklerdeki hatta Osmanlı döneminde hayata geçirilmiş bir ağaç süsleme geleneği var. Nahıl ağacı. Bundan bahsedin. Aynı yılbaşı ağacı gibi süslenen bir ağaç bu. Düğünlerde, sünnetlerde kullanılıyor. Arapçada zaten hurma ağacı anlamına geliyor nahıl. Üstünde böyle simli ipler, meyveler, çiçekler, değerli taşlar asılıyor. Kocaman, çok görkemli bir ağaç. Tıpkı çam ağacı gibi süsleniyor. Bu da bir gelenek nahıl ağacı. Vakti zamanında yapılmış. Hatta 1 Ocak 1926'da elektrik idaresi ilk resmi yeni yıl kutlamasını yapmıştır arkadaşlar. Gece saat 12'de ışıkları 1 dakika söndürmüşler. İlk defa yeni yıl kutlanmıştır bu şekilde. Neden bu tarih peki Merve? Çünkü Osmanlı döneminde Hicri ve Rumi takvim kullanılıyor. Dolayısıyla dünyayla pek adapte olamıyoruz. Sonra 26 Aralık 1925'te bir yasa çıkıyor. Miladi takvime geçiyoruz ve bu yasanın kabulüyle aslında ilk resmi yeni yıl kutlamasını yapılmış oluyor. 1935'te de İnönü sayesinde yeni yıl yasallaşıyor. Yani tatil kabul ediliyor. Ve Osmanlı dönemine baktığımız zaman da Tanzimat zamanı yılbaşı kutlanıyormuş arkadaşlar. Ve hatta Sultan Abdülmecid Fransız sefirinin yılbaşı balosuna da katılmıştır vakti zamanında. Şimdi gelelim ülkelere göre böyle değişik değişik yeni yıl ritüelleri var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela İspanya'da yeni yılda 12'den geriye doğru sayarken 12 adet üzüm yeme geleneği var. 12 ay olduğu için. Eğer 12 adet üzüm yemeyi başarırsanız daha sağlıklı ve mutlu bir yıl geçireceğinizi düşünüyorlar. Kapı süsleme geleneğine gelecek olursak bu da hemen hemen her ülkede karşımıza çıkıyor. Mesela Yunanistan'da yeni yıl arefesinde herkes evlerinin kapısına soğan asıyormuş. Ama Yunanlılar için soğanın anlamı böyle çok farklı, derin bir anlamı var. Ne demek Merve? Soğan iyi şans ve doğurganlığın sembolü. Neden? Çünkü soğan filizleniyor arkadaşlar ve Yunanistan'daki aileler yılbaşı gecesinde refahı evlerine davet etmek için kapıların üzerine soğan demetleri asarlarmış. Gelelim Japonya'ya. Japonya'da 108 kere çan çalınıyor arkadaşlar yeni yıl arifesinde ya da Japonca karşılığıyla söyleyecek olursak Omisoka deniliyor buna. Budist tapınaklarında çan çalınıyormuş 108 kere. Neden 108 kere? Çünkü bu Budist inancına göre insani arzuların, arzu demek ızdırap kaynağı bir yerde, toplam sayısı kadar 108. Bu çanı yılbaşı arifesinde 108 kere çaldıktan sonra negatif duygulardan, düşüncelerden arındıklarına inanıyor Japonlar. Danimarka'da da çok tuhaf bir gelenek var. Tabak kırma şöyleymiş. Yıl boyunca böyle işte bir tabak çatladı diyelim, zedelendi diyelim. Bunları atmıyorlarmış. Yılbaşı gecesine saklıyorlarmış. 31 Aralık'ta komşularının evinin önünde tabak kırıyorlar ve bu şekilde yeni yılı kutluyorlar. Neden komşuların evinin önünde bilmiyorum. Ve bu gelenek hangi evin önünde en çok tabak kırılırsa o evin şanslı bir yıl geçireceği anlamına geliyormuş. Çok enteresan. Brezilya'ya baktığımız zaman Brezilya'da yeni yılda plaja gitmek gibi bir ritüel varmış. Yeni yıl günü herkes böyle bembeyaz giyinip, beyaz demek işte iyi şans ve huzur demekmiş, denize girip 7 dalganın üzerinden atlıyorlarmış ve her bir dalga içinde dilek tutuyorlarmış yılbaşı günü. Porto Rico'da pencereden aşağı su döküyorlarmış ve kötü ruhların bu şekilde yeni yılda uzaklaştığına inanıyorlarmış. İrlanda'da da çok değişik bir gelenek var. Ökse otu dediğimiz bu sarmaşık gibi bir şey. Bunu bekar kadınlar 31 Aralık gecesi yastıklarının altına koyuyorlar. Çünkü gelecekteki partnerlerini artık rüyalarında görüyorlarmış, bu şekilde öyle düşünüyorlar. Ve işte eş bulmak adına böyle bir gelenek yapıyorlarmış 31 Aralık'ta. Çin halkına baktığımız zaman mutluluğun ve iyi şansın sembolü olarak yeni yıl zamanı kapılarını kırmızıya boyuyorlarmış. Bir de yeni yıl zamanı Çinliler bıçaklarını saklıyorlarmış. Herhangi bir kesme işlemi yaptıkları zaman gelecek yılın şanssız gideceğini düşünüyorlar. O yüzden bıçaklarını sakladıkları söyleniyor Çinlilerin. Ruslar ne yapıyor Merve yeni yıl günü? Onlar da kağıda dileklerini yazıyorlar. Daha sonrasında bu dileklerini yakarak şampanyalarının içine atıyorlarmış. Ve gerçekleşmesi için de şampanyayı gece saat 12'den sonra içiyorlarmış. Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı giyme modasını kim başlatmış? İtalyanlar yeni yıla kırmızı iç çamaşırı giyerek girmenin iyi şans ve refah getireceğine inanıyor İtalyanlar. Arkadaşlar, deneyenler yazabilir mi? Bir arkadaşım diyor ki geçen gün senelerdir kırmızı don giyiyorum. Hiçbir şey olduğu yok. Dedim ki ne bekliyordun? Ya en çok güldüğüm Peru'nun geleneği oldu. Peru'nun bir köyünde insanlar yeni yıla nasıl giriyorlarmış? Yumruk yumruğa kavga ederek giriyorlarmış. Bütün sorunların böyle çözüldüğünü düşünüyorlarmış. Gerçekten çok enteresan. O zaman arkadaşlar, yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. Hepinize kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Coca-Cola'nın katkılarıyla hazırlanan ortamlarda satılacak bilginin sonuna geldik. Bu bölümü her sene yapılan geleneksel iğrenç esprimizi de kapatmak istiyorum. Seneye tekrar görüşürüz. Bu çarşamba yeni bir bölümle tekrar karşınızdayım. Hoşçakalın, bay bay. Thank you.